Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, amcalarının 37. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib, yani Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri. Abbas amca diye hitap ediyoruz biliyorsunuz. Hayatını kaldığımız yerden paylaşmaya ve örnek almaya çalışalım inşallah. Evet efendim, Abbas amca radıyallahu anh hayatını İslam'a adamış, bu uğurda gece gündüz demeden çalışıyordu. İslam için çalışmak ve Müslümanlara hizmet etmek için, İslam için çalışmak ve Müslümanlara hizmet etmek için sürekli yeni yöntemler geliştiriyordu. Biliyorsunuz daha önce de söyledik, ticaretle uğraşıyordu. Yani sosyal bir insandı. Medine'ye geldi, yine ticarette uğraşıyor fakat yeni şeyler de geliştiriyor. Ama bu arada daha önce, İslam'dan önce daha çok mal kazanmak için çalışırken, şimdi Müslümanlara hizmet etmek için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyordu. Ve bazı alanlara girmeye niyetlendi ve Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor bir gün. Aralarında güzel bir muhabbet, bir konuşma geçiyor. Bazı zamanlarda uzaklarda olduğu zaman Peygamber Aleyhisselam ile yazışarak efendim haberleştiği oluyor Abbas amcanın. Ama burada konuşarak, çok da kısa bir olmayan bir konuşmayı görüyoruz. İlginçtir bu. Nasıl paylaşayım bilemiyorum. Umarım yanlış anlaşılmaz. Ben şimdi şundan korkuyorum kıymetli dinleyenlerim. Bir olayı anlatacağız diye bu olayın yanlış anlaşılmasına sebep olursak fitne çıkarmış oluruz. Fitneden Allah'a sığınır. Bir de sahabenin onuruyla, Allah korusun, oynamış oluruz. Ben bundan da korkarım. O yüzden böyle bir yere geldiğimi bir duruyorum. Aslında önemli bir şey değil. Fakat yanlış anlaşılmasına endişe ediyorum. Diyor ki ya Resulallah, zekat toplama vazifesini bana da verebilir misin? Yani kamu görevi istiyor Peygamberimizden. Kamu görevi istiyor. Bana da derken birçok zekat memuru var. Ben de bu görevi alayım diyor. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın kullandığı ifadeler beni çok düşündürüyor. Diyor ki insanların günahlarının yıkanması hususunda seni tahsildar yapamam. Hadi bakalım, zorlanın biraz da siz. İnsanların günahlarının yıkanması hususunda seni tahsildar yapamam. Bunu açmam lazım şimdi işte. Ne demek? Zekat, sadaka gibi, yani infak etmek, vermek, bu alandaki amelleri anlatırken Peygamberimiz Aleyhisselam zekatın, sadakanın, infakların, yardımların maldaki kiri giderdiğini söyler. Yani zekatı, sadakayı birine verdiğimizde ona iyilik yapmış olmuyoruz. Malımızı temizlemiş oluyoruz. Hocam malım helal kazanmışım, niye pis olsun? Mal pistir demiyor Peygamber Aleyhisselam. Ama o mal içerisinde sadaka hakkı var. Eğer nisap miktarını doldurmuşsa zekat hakkı var. Bunlar verilmediği zaman onlar malı kirletiyor. O yüzden İnsanların günahların yıkanması konusunda seni tahsildar yapamam diyor. Abbas amca tüccar olduğu için bu işi iyi biliyor. Anlıyor durumu, öyle hissediyor. Beni imara işlerini başkan yapar mısın? Yani yapı, bina mesela, imara işlerini, imar, bina vesaire, bunlara başkan ama. Bak burada tahsildar demiş, şimdi başkan diyor. Ve öyleyse beni imara işlerine başkan yapar mısın? Aleyhisselam yine farklı ifade kullanıyor. Kişinin kendi nefsini kurtarması, hesabını veremeyeceği imara işlerinden çok daha hayırlıdır. Subhanallah. Veriyor musunuz? Yani nefsini imar et. Bu yani. Kişinin kendi nefsini kurtarması, hesabını veremeyeceği imara işlerinden çok daha hayırlıdır. Peki Abbas amca ne diyor? İleri gidiyor mu, gitmiyor? Sen nasıl uygun görürsen öyle olsun ya Resulallah. İşte bu kadar. Ama gönlü kırık olarak bunu söylemiyor. İki tane. Önce zekat, sadaka, bunların yerlerine ulaştırılması noktasında kamu görevi istiyor. Aleyhisselam vermiyor. Yapı bina işlerindeki çalışmalarda başkanlık istiyor. Onu da vermiyor. Kamu görevi almayan Abbas amca. Almayan da diyeyim de, bunu alamayan diyelim daha iyi olur. Çünkü istedi. Hayatın içinde bir olarak durmaksızın bir şeyler yapma çabasındaydı. Şimdi buradaki iki tane biri bilerek kullandım. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Hani toplum arasındaki bir Müslüman olarak, özellikle Müslüman, toplumda Müslüman, durmaksızın bir şeyler yapma çabasındaydı. Şimdi ticaret yapıyor. Ancak çok fazla adamları var. Yani kendisi daha ziyade patron durumunda, patron gibi durmak istemiyor. Bir şeyler üretmek istiyor. Bir şeyler. Ama bunu yaparken de yine boş durmuyor. Tabii bu arada insanlara davranış eğitimi verdiğini de görüyoruz. Yani bir şey, bir yanlış gördü mü düzeltiyor. Bunu da görüyoruz. Bir örnek vereyim mesela. Mescitte uygunsuz bir şekilde ve böyle ağır küfürlü gibi. Yani uygunsuz bir şekilde ve ağır konuşan. Yani bu bazı kitaplar küfürlü diyor. Yani ağır konuşmaya verilen mana bu olmuş. Arapçadan Türkçe'ye çevirirken. Yani küfre benzer konuşmayı. Böyle sesleri işitince, bir de sesi fazla yükselterek mescitte konuşanları işitince bunları hemen uyarıyor. Böyle bir şeyin mescide uygun olmadığını söylüyor. Bunu herkese ilan ediyor Abbas amca. Yani toplumsal bir vazife yapıyor. Duyarlı vatandaş düşünün yani. Sonra da gerekli izahat yaptıktan sonra, bura çok önemli şimdi. Diyor ki, bu yasak benim yasağım değil ey Müslümanlar. Allah ve Resulü'nün yasağıdır. Allah ve Resulü'nün yasağını çiğneyecek biri var mı aranızda? Yani öyle ifade kullanıyor ki o yanlışı yapan bile ürperiyor. Yani yöntemi çok güzel. Allah ve Resulü'nün yasağını çiğneyecek biri var mı aranızda? Tabii irkiliyorlar oradakiler. Allah ve Resulüne asi olmaktan Allah'a sığınırız diyorlar. İşte diyor Abbas amca. İşte size yakışan da budur elbet. Böyle parça parça elimizde epeyce örnekler var Abbas amca. Ancak bir tanesini paylaşmış olduk. Peygamberimiz aleyhisselam mescitte gerek cuma hutbesi okurken ve yine gerekse halka hitap ederken sesini herkese duyurabilmek için ayakta dikiliyor, iyice yukarı doğru dikilerek anlatıyor. Bu durumu izleyen Abbas amca gönlü bunu kaldıramıyor. Resulullah ayakta ve yoruluyor. Böyle dikkatli baksınlar, görsünler, işitsinler diye gönlü kaldıramıyor Abbas amcanın. Onun cuma hutbesinin dışında da halka hitap ettiğini böyle görünce ve böyle olduğunu görünce efendim ona üzerinde oturabileceği ahşaptan bir minber yapmak için harekete geçiyor. Ancak atlamayayım, sade Abbas amca değil, birçok kişi buna böyle ben yapalım, yaptırırım diyor. Abbas amca hemen öne çıkıyor. Ya Resulallah, eğer uygun görürsen benim kölem Kilab iyi bir marangoz, iyi bir ustadır. Ben ona minberi yaptırayım. Peygamber aleyhisselam uygundur diyor ve Resulullah aleyhisselam için minber yapılıyor ve minber mescide konuyor. Şimdi bu minberiyle ilgili çok geniş konular var. Yani meşhur hurma kütüğünün ağlama sahnesi var meşhur. O da burada geçer. Ancak onun Abbas amcayla alakası olmadığı için oraya girmiyorum. Fakat şunu ben tam açıklayamasam da şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde yaşadığı toplumda yapılması gereken bir şey varsa onu yapın, bunu yapın demeden Peygamber aleyhisselam. Abbas amca ve birçok sahabe yapın edin demeden yapmak için koşuşturduklarını görüyoruz. Bunu görmemizi istiyoruz. Ben şimdi ya bu mübarek Ramazan'da çok fazla oluyor. Teravihlerde, camilerde kalabalık oluyor ya. Böyle caminin birinden çıkıyorum. Baktım bir adam güvenlikle konuşuyor. Merak ettim ne oluyor falan diye. Oradan geçerken biraz yavaşladım. Diyor ki şuraya bir kağıt düşmüş, onu kaldırın diyor şimdi vatandaş. Aklıma bu sahne geldi. Kağıt yani demek ki kaldırabileceğin bir şey yani. Sen çıkışta al götür at çöpe. Niye oraya söylüyorsun? Yani artık insanlar camide bile misafir gibi oturuyor. Bir şey yanlış görünce düzeltmiyor. Buraya şey düşmüş diyor. Bunu buradan da kaldırın veya kaldırın diye böyle söylüyor. Abbas amcanın içinde yaşadığı toplumda sürekli topluma yararlı bir şeyler yaptığını görüyoruz. Ama bu arada Hazreti Peygamber'e ilgili bir şey yapmak istiyorsa da Resulullah'a sorduğunu, teklif ettiğini de görüyoruz. Evet. Bir de çok böyle ilginç gelen, bana tabii çok ilginç gelen bir sahnesi var. Dünya malı diyorum ben bu sahneye. Bir de bunu paylaşayım sizlere. İlginçtir bu biraz. İnsan şaşırıyor yani gerçekten dünya böyle midir diye. Evet. Ancak bunun önüne bakalım. Bir Abbas amca hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Resulullah aleyhisselam ile beraber olmaktan daha güzel ne olabilir ki? Ben de gelin size teklif edeyim kıymetli dinleyenlerim. Madem bu saatte beni dinliyorsunuz, ben de Resulullah ve ashabından bahsediyorum. Bir muhabbet besliyorsunuz ki bu programı dinliyorsunuz. Şimdi haftada bir kez anlatmaya dinlemeye olacak iş değil bu. Peygamber ve sahabe muhabbetinin bizi çepeçevre kuşatması ve muhabbetli bir hayat yaşatması için onlarla sürekli beraber olacağız. Gönül beraberliği, fikir beraberliği, amel beraberliği, ahlak beraberliği, mekan olarak mekan, yer, zaman aynı beraber değilsek de amelde, davranışta, ahlakta birçok alanda bu beraberliği yakalamış olabiliriz. Ve tabii ki bundan da güzel bir şey olmaz. Değil mi efendim? İşte bir yandan kendini geliştirmeye, daha iyi yetiştirmeye çalışırken Abbas amca, diğer yandan da bütün herkes gibi o da dünya işleriyle uğraşıyordu tabii. Medine İslam Devleti her geçen gün içte ve dışta geliştiği gibi sürekli yeni gelişmelere de sahne oluyordu. Yine bir gün Bahreyn'den yüklü miktardan mal geldi. Yüklü miktardan ama çoğu para bunun. Bu mallar o kadar çoktu ki o ana kadar bu kadar yüksek miktarda dünya malını pek görmemişlerdi. Ama çok da para var. Peygamberimiz aleyhisselam gelen bu malları mescidin ortasına döktürdü. Genelde mal deyimi kullanıyoruz. Çünkü farklı cinste eşyalar var ama para çok. Namazını kıldırdıktan sonra o mallardan herkese dağıtmaya başladı. O sırada Abbas amca da oraya geldi. Manzarayı görünce o da çok şaşırdı. Niye? Çok mal. Çok para. Çok. Böyle öbek, kocaman bir öbek. Daha geri yığmışlar. Bedir gazvesi esnasında hem kendisi hem de yeğenleri için verdiği yüklü miktarda fidyeden dolayı çok mal kaybetmişti Abbas amca. O güne kadar bunu hiç gündeme getirmemişti. Ama o gün bunca malı görünce o da diğerleri gibi bu maldan ciddi miktarda pay istedi. Çok mal var, dağıtıyor Resulullah Aleyhisselam. O da pay istedi. Sevgili amcasına hak verip ona tebessümle bakan Resulullah Aleyhisselam artan bir tebessümle buyurdular ki, şuradan istediğin kadar alabilirsin ey sevgili amcam. Şuradan istediğin kadar alabilirsin ey sevgili amcam. Allah seni başımızdan eksik etmesin ey Allah'ın Resulü, diyor Abbas amca. Böyle cevap veren Abbas amca o mallardan istediği kadar almak için hemen harekete geçiyor. Ancak o an için yanında alacak malları koyacak bir şeyi yoktu. Hiç zaman kaybetmeden hemen sırtındaki gömleğini çıkarıyor. Kamis, yani gömlek diye geçiyor Arapça aslında. Biliyorsunuz yani Arapların giydiği uzunca entarı, yani gömlek o. Yani bizim böyle kısa gömleğimiz değil. Onu sağlam ve büyükçe bir torba haline getirip, şimdi düşünün, düğmelerini bağladınız veyahut da sadece üst tarafı bağlı, alt taraf bağlanınca koca bir çuval gibi olur. O uzun entari. O gelen mallara içini iyice doldurdu. Altın, gümüş, ya altın, gümüş ve daha nice kıymetli malle doldurduğu gömleğini kaldırıp sırtına almak istedi. Ancak gömleğini haddinden fazla doldurduğu için ağır geldi, sırtına kaldıramadı. Anlayın ne kadar mal aldı. Paradan bahsediyoruz. Tabii bazı kıymetli mallar da var. Altın maltından var da, altından bazı eşyalar var falan. Şunu sırtıma kaldırmama yardım eder misin ya Resulallah? Kaldıramadım. Aleyhisselam gülüyor, tebessüm ediyor. Hayır, etmem dedi. Öyleyse şunlardan birine söyle de bana yardım etsinler. Hayır, olmaz, söylemem dedi. Gördüğün gibi çok ağır olduğu için kaldıramıyorum, deyince Abbas amca Aleyhisselam daha çok tebessüm ediyor. Sen de kendin kaldırabileceğin kadar doldursaydın. Öyle söylüyor. Sen de kaldırabileceğin kadar doldursaydın. Şunu sırtıma kaldırmak için bana kim yardım eder? Abbas amca en sonunda böyle sesleniyor. Ona yardım etmek için harekete geçenlere bakan Resulullah Aleyhisselam müdahale ediyor. Siz geri durun. O da kaldırabileceği kadarını alsın. Yani yakınıdır diye, amcasıdır diye infakta bile hep adalet adalet. Resulullah Aleyhisselam'ın neden böyle davrandığını az çok tahmin eden Abbas amca ister istemez doldurduğu o kıymetli maladan birazını geri çıkardı. Pek fazla bir şey çıkarmadığı için yine kaldıramazdı. Aynı sahne yaşandı. Biraz daha çıkardı. Yine kaldıramadı. Biraz daha çıkardı. Yine kaldıramadı. Bazı rivayetlerde 2, bazılarında 3, bazılarında 4 defa bunu yaşadığı söylenir. Böyle kaldıramadı filan diye. Peygamberimiz Aleyhisselam Abbas amcanın mala karşı gösterdiği bu düşkünlüğe hayret ederek bir süre arkasından baka kaldı. Çünkü en son kaldırdı ve gitti amca. Eteği boşalttı, anca kaldırdı. Ya. Abbas amca hem gidiyor hem de bir taraftan bakın neler söylüyor. Ben sadece Allah'ın vaat ettiğini alıyorum. Allah vaadini gerçekleştirdi işte. İşte asıl mesaj burada. Ben sadece Allah'ın vaat ettiğini alıyorum. Allah vaadini gerçekleştirdiyse. Sevgili amcasının bu sözü üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam daha bir güzel gülümsedi. Ama onun ardından da bakıp durdu yine. Gülümsedi ama bakıp durdu. Peki nedir mesele? Abbas amcanın aldığı dünya malı o kadar ağırdı ki sırtına zorla kaldırdığı gibi giderken de bir hayli zorlanıyordu. Ama giderken okuduğu ayeti kerime gözlerini ve gönlünü dolduruyordu. Hangi ayettir bu ayeti kerime? Hemen söyleyeyim. Enfal suresinin 70. ayeti. Ne okuyor? Nedir ayet? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Kul limen fi eydikum minel esra. İn ya'lemillahu fi kulubikum. hayran yu'tikum hayran mimma uhide minkum ve yagfir lekum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu azim. Ey Nebi, elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır, düzelme olduğunu görürse, bilirse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir, verecektir, sizi bağışlar, bağışlayacaktır. Çünkü Allah çokça bağışlayan gafur, çok merhamet eden rahimdir. Ya ayet bu. Yani Abbas amca, daha önce kısa geçtik, Bedir Savaşı'nda Mekke'deki görevi gereği müşrik göründüğü için onu orduyla zorla getirmişlerdi. Esir düşmüştü. İki tane yeğeni de esir düşmüştü. Hem kendisinin hem de yeğenleri, bir de müttefiki var. Toplam 4 kişi. Onların fidyesini Abbas amca ödedi. Ve işte bu ayeti kerime haberi mucize gibi geldi önüne. Yani şu kadar sene sonra Allah-u Teala onu daha fazlasını sırtına alamayacak kadar derdi. Yani Abbas amca tüccardır diye ayet bilmiyor diyemezsin. İşte görün, böyle bir güzel bir hadise yaşanıyor yani. Hatta hatırlamanız lazım, o sahneyi görürken Peygamber aleyhisselam esirlerin kurtuluşu için birçok yöntem geliştirdi. Bir tanesi de fidye, yani belli bir miktar bir madde ödeyecek, serbest kalacak. Fidye deniyor buna, biliyorsunuz. Abbas amcaya da hem kendin için, hem de şu iki yeğenin için, hem de şu müttefikin için fidyeyi öde dedi Peygamber aleyhisselam. Abbas amca da dedi ki, ben esir olurken yanımdaki malları aldılar, onu oraya sayın dedi. Resulullah buyurdu ki, yok saymayız. O bizim ganimetimiz. Senden bize geçen ganimet. O ayrılmaz. Sen fidye vereceksin kurtulmak için. Dedi ya Resulullah, ben nereden vereyim? Benim bütün malım buydu. Ve aleyhisselam ondan, işte ben ayrıntıya girmiyorum, fideyi aldım. Ve Abbas amca şu kadar sene sonra bu gelen maldan işte gömleğine doldururken onun iki mislisini almış oldu. Ayeti öyle okuyor yani. Ben buraya çok etkileniyor. Beni çok etkiliyor bu. Şunu beklemeyeceğiz yani, bir güzellik yaptık hemen karşılığı dünyada verilir beklemeyeceğiz, ama burada onu görüyoruz. Bir taraftan çünkü tüccar bir adam, yani mala ister isteme düşkün olur. Öyle yürüyor hayatı yani. Ve aleyhisselam bu düşkünlüğe bir garip bakıyor. Ama Abbas amca mala düşkünlüğünü, yani malın sevimli olduğunu göstermekle beraber çokça infak ettiğini de biliyoruz. Çokça köle azat ettiğini biliyoruz. Zaten İslam'a girdikten sonra gerçekten Abbas amcanın çok büyük hizmetleri olmuştur. Bunu da böyle birçok konuda önümüze çıkıyor, görüyoruz. Ayeti iyi anlamamız lazım. Resulullah'ı ve ashabını iyi anlamamız lazım kıymetli dinleyenler. Evet efendim. Resulullah aleyhisselam sevgili Abbas amcasını çok sevdiği gibi onu çok da sayardı. Çok. Birer Müslüman olarak her birimizin her alanda olduğu gibi amcalarımıza, bu vesileyle yakınlarımıza nasıl muamele edeceğimizi yine Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı ve uygulamasından görüp öğreniyoruz. Bir örnek daha paylaşayım, daha iyi anlaşılsın. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer otururlarken, Resulullah'ın yanında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer var otururlarken, Abbas amca oraya geliyor. Abbas amca oraya gelmesine hemen Hazreti Ebubekir bir kenara çekilip ona yer veriyor. Hemen. Resulullah Aleyhisselam da onun bu hareketinden dolayı çok memnun oluyor, takdir ediyor, dua ediyor. Bakın burada birkaç mesele var. Resulullah'ın yakınlarına yakınca muamele edeceğiz. O var. Bir de bir yakınımıza biri iyilik yaptı mı, ona da biz dua edeceğiz. Teşekkür bari edeceğiz en azından. Abbas amca gelmeden hasbihal tarzında konuşuyorlardı. Aynı mecliste Abbas amca da Peygamberimiz Aleyhisselam ile konuşmaya başlayınca Resulullah Aleyhisselam hemen kendi ses tonunu amcasının ses tonundan daha kısıttı, alçalttı. O yokken normal aynı sesle beraber konuşuyorlardı. O geldi amcayla konuşmaya başlayınca Resulullah sesini kıstı. Kısık sesle konuştu. Bir müddet oturan Abbas amca müsaade isteyip kalkıp gitti. Abbas amca kalkıp gidinceye kadar bu kısık yani bu alçak ses tonuyla konuşmaya devam etti Aleyhisselam. Abbas amca gittikten sonra normal ses tonuyla konuşmaya başlayınca onun bu hareketinin nedenini soran ashabına verdiği cevap kıyamete kadar kulaklarımıza çınlayacak güzelliktedir. Ne diyor Aleyhisselam? Cebrail Aleyhisselam size benim yanımda alçak sesle konuşmanızı emrettiği gibi bana da Abbas amcamın yanında alçak sesle konuşmamı emretti. Makamımız, mevkimiz ne olursa olsun büyüklerimize karşı işte örneğimiz. Bunu Resulullah söylüyor. Cebrail Aleyhisselam size benim yanında alçak sesle konuşmanızı sizin emrettiği gibi bana da Abbas amcamın yanında alçak sesle konuşmamı emretti bana. O yüzden Resulullah'ı sevdiğini söyleyin. Her Müslüman kendinden yaşça büyük, amcası, yengesi, dayısı, yengesi, halası, eniştesi, yakını. Onun yanında konuşurken sesi bir ton kısmak durumunda. Adab böyle bir şey. O yüzden buradaki güzelliği görmek lazım. Sadece böyle şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü diye kısa bilgiler yetmiyor. O davranışları almamız gerekiyor. Bir örnek daha paylaşayım. Muhabbetimiz artsın diye. Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden biri olan Hazreti Duhye radıyallahu anh. Duhye. Şam'dan dönerken Resulullah aleyhisselama hediye olarak bir miktar kuru üzüm ve hurma getirmişti. Kuru üzüm ve hurma. Şam'ın üzümle hurmasını getirmişti. Peygamberimiz aleyhisselam bu hediyeleri alınca şöyle evirdi çevirdi baktı. Sonra ne dedi biliyor musun? Allah Allah. Daha doğrusu dua etti. Ben içim gitti şimdi yani. Nasıl konuşayım bilmiyorum ya. Allah'ım aile efradımdan sana en sevgili olanını şu anda benim yanıma gönder. Subhanallah ya Rabbim ya. Allah'ım ailem etrafımdan halkımdan sana en sevgili olanı şu an yanıma gönder. Resulullah böyle dua ediyor. Kim geldi? Anladınız değil mi efendim? Ya. Ben çok hoşuma gidiyor bu sahne. Bu dua üzerine çok zaman geçmemişti ki Abbas amca geldi. Radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhisselam sevgili amcasını görünce sevinerek şöyle buyurdu. Orada millet de var. İşte bu gelen benim sevgili amcamdır. Gel ey amcam gel sen de ye. Ya. Yani elimize böyle bir şey geçtiğinde hapır hıpır şapır şıpır götürüyoruz değil mi yani? Yeni diyor mu? Yiyelim. Ama yani bakıyor çok hoş bir şey. Farklı tadı var, farklı duruşu var. Efendim kuru üzümle hurma Şam'dan gelmiş Medine'ye. Resulullah aile efradından sana en sevimli olanını yanıma gönder. Beraber yiyelim diye dua ediyor. Abbas amca geliyor. Muhabbet güzel olduğu için bir tane daha örnek paylaşacağım. Abbas amca bir defasında yine Peygamberimiz Aleyhisselam yanına geliyor. Resulullah Aleyhisselam onu görünce ayağa kalkıyor. Alnından öpüyor. Ve şöyle buyuruyor. Şimdi tabi alnından öpüyor deyince biz pek anlayamıyoruz galiba. Yani Arap kültüründe el öpmek yoktur. Alın öpmek var. Bu bir saygı ifadesidir yani. Bizi el öpmek gibi. Ne diyor Aleyhisselam? İşte bu benim sevgili amcamdır. Dileyen amcasıyla övünebilir. Resulullah övünmeyi sevmiyor. burada bu cümleyi kullanıyor. Ya. Ben çok etkileniyorum bundan da ya. İşte bu benim sevgili amcamdır. Dileyen amcasıyla övünebilir. Bu büyük iltifat üzerine Abbas amca çok duygulandığı gibi dayanamayarak o da şöyle diyor. Soruyor daha doğrusu yani. Bunlar benim için fazla değil mi ya Resulallah? Bunlar benim için fazla değil mi? Resulullah Aleyhisselam artan bir muhabbetle, sevgiyle, aşkla bakınız ne diyor. Neden söylemeyeyim ki? Sen amcamsın benim. Sen benim atalarımdan hayatta kalan tek kişisin. Kişinin amcası, babası yeri nedir? Biliyorsunuz Aleyhisselam'ın 12 amcası vardı. Bu 12 amcasının 8'i İslam'dan önce ölmüşlerdi. Ama aşağı yukarı 6-7 kişiyle ölenler arasında İslam'dan önce beraber oldu Peygamber Aleyhisselam. Efendim inşallah bunları birkaçını gördük daha önce. Şimdi işte en son bu amcayı görüyoruz. 4'ü İslam'a yetişti. Biri Ebu Leheb'ti. Biri Ebu Talip'ti. Ebu Leheb düşman olarak müşrik öldü gitti. Ebu Talip çok yardım etti fakat iman nasip olmadı. Hamza amca gördük onu Uhud'da şehit. Elinde bir Abbas amcası kaldı Aleyhisselam'ın. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasını çok sevdiği gibi onu sürekli ziyaret ederdi. Hatta bazı işleri sebebiyle Medine vadilerine giden amcasının yanına varıp onu uzaklarda da böyle ziyaret eder ve günlerce yanında kaldığı da olurdu. Abbas amca hakkındaki sadece bu örnekle bile ona karşı nasıl davranmamız, onu nasıl anlamamız gerektiğini açıkça ortaya koyması açısından sanırım yeterince örnekler verildi. Şimdi ben böyle ashab-ı kiram anlatmaya çalışırken bunları kitap olarak yayınladığım zaman bazen çok duyuyorum, çok rahatsız oluyorum. Yani gerçekten bazı arkadaşlarım, bilhassa akademik çevre bunu çok söylüyor. İşte Adem Hoca bu kadar sahabe anlatıyor. Fakat hiç hataları söylemiyor. Sanki bundan hiç hata yapmamışlar. Hiç günah kusuru yok. Hep övüp duruyor diye konuşuyorlar. Ben üzülüyorum buna. Yani ashabın hatasıyla uğraşmak bize ne kazandırır? Allah aşkına ne kazandırır bize? Sade günah kazandırır. Eğer en fazla yanlış yapan sahabe düşünelim. Kendimizi kıyaslayalım. Önce bir özür diliyorum. Örneğim çok kötü örnek olacak. Özür diliyorum. Biz onlarla kendimizi kıyaslarken ashabtan bazıları çamura düşmüş, üst baş çamura abanmış, biz ise lağım kuyusuna düşmüşüz, üst baş necis olmuş. Kıyası anlayın siz yani. Çamurlu abdesti, çamurlu namaz kılınabilir ama necis namaz bile kılınmaz biliyorsunuz. O yüzden kalbinde necis olanlar, üzerinde çamur olanlara uğraşmasınlar. Çamur yoktur demiyorum. Bizim işimiz bu değil. Peygamber Aleyhisselam bırakınız akrabalarını, ashabımla uğraşmayın diyor. Bizi kaç defa uyarıyor. Ben de bunu çokça rivayet ediyorum. Sahabe-i kiram yanlış yapmadılar demiyorum. Her insan yanlış yapar. Bizim işimiz onların yanlışını eşelemek değildir. Değildir. Kur'an-ı Kerim bize bunu açıkça ifade eder ve yasaklar bunu. Onlar hakkında Allah-u Teala dua etmemizi emrediyor. Hatta hatırlarsanız Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken o sahneye epey bir yer vermiştim. Annemiz diyordu ki, ayet-i kerime okudu annemiz Haşr suresinden. Diyordu ki Allah-u Teala ümmete, bize yani ümmete, ashaba dua etmelerini, onlar için istiğfar dilemelerini emrettiği halde onlar aleyhinde konuşuyorlar dedi Ayşe annemiz. Ya o yüzden Allah muhafaza dikkat edeceğiz. Bir de çok meşhur olan faizin yasaklanması esnasında Abbas amcanın ortaya koyduğu sahneyi paylaşayım. Resulullah Aleyhisselam'ın yanından bir an bile ayrılmak istemeyen Abbas amca onunla ve bütün ashabıyla beraber hac ibadetini ifa etmenin huzuru içinde. Veda haccı yani. Veda haccı diye meşhur olan hac esnasında nazil olan vahiy hemen orada bütün herkese tebliğ edildi. Bunlardan biri de şuydu. Hangi ayetti bakalım efendim? Bakara suresinin 278. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve zerû mâ bekiye miner ribâ in kuntum mu'minîn. Ey iman eden müminler, Allah'a karşı gelmekten sakınıp muttaki olun ve ribadan, yani faizden doğan ama henüz almadığınız kazançları almaktan vazgeçip bırakın. Emir, eğer gerçekten iman etmiş müminler iseniz tabii. Faiz illeti. Lebbeyk ya Rabbi, ashab-ı kiram. Ayet-i kerime ile bir başka arınma yaşayan sahabiler Arafat meydanını inletircesine lebbeyk ya Rabbi diye haykırdılar. Baş üstüne tabii ki. Peygamberimiz aleyhisselam yeni gelen vahyi sevgili ashabına tebliğ ettikten ve hepsinden de olumlu cevap aldıktan sonra bakınız ne buyuruyor. Ey ashabım, ribanın her çeşidi kaldırılmıştır. Riba, faiz. Ben hep riba kelimesini kullanacağım. Çünkü faiz aslında kurtuluş demektir. Hani humul faizun. Riba, faiz. Her çeşidi kaldırılmıştır. Riba ayağımın altındadır artık. Ancak borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle riba, yani faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım riba faizde Abdülmuttalib oğlu amcam Abbas'ın faizi, ribasıdır. İşittik ve itaat ettik. Yani semi'na ve ta'na. Ardından Allah ve Resulü ne buyurursa biz hemen itaat ederiz, diyor ashab-ı kiram. Ben de riba illetinden doğan kazançlarımdan feragat ediyor, bu illetten ebediyen vazgeçiyorum. Abbas amca böyle haykırıyor. İlahi mesaj ile beraber bu nebevi mesajı duyan bütün herkes anında itaat ettiğini haykırıyor. Abbas amca da hiç itiraz etmeden ve hiç geciktirmeden hemen o anda faiz riba yoluyla elde ettiği bütün kazancından vazgeçtiğini haykırıyor. Ben buradan rahat konuşuyorum. Siz de rahat dinliyorsunuz. Biraz derine girelim beraber. Abbas amca cahiliye döneminde ben itibaren diyeyim, tüccar olarak çok zengin bir iş adamıydı. O dönemde, yani İslam'dan önce birçok kişi faize borç para verirdi. Onun servetinin büyük bir kısmı borç olarak verdiği kimselerin elinde bulunurdu. Müslüman olduktan sonra da birçok kişi alacağı mal kalmıştı onda. Ama gelen vahiy ile bundan vazgeçti. Abbas amca, şimdi ben tüccar değilim. Büyük para elimde dönmüyor. Ama şu anda beni dinleyip de elinde ciddi paralar dönen insanlar bilirler. Faiz, yani mal alışverişte ne kadar meblağ nereye çıkıyor? Öyle kolay değil. Bir arkadaş diyordu ki, hocam fakirlik iyi bir şeydir. Dedim hayırdır. Ya fakirdi de normal hayatımız vardı. Efendim, yani zekat verecek durumda değildik. Geçiniyorduk böyle. Bir sıkıntımız yoktu. Şimdi Allah'a şükür zekat verecek duruma geldik. Ya hocam kıyıda köşede biraz altın oldu, şu para oldu, şu oldu, bu oldu. Ya hesap ediyorum, bayağı insan zorlanıyor verirken diyor. Ne kadar zormuş diyor zekat sadaka vermek, ne kadar zormuş para çok olunca. E şimdi İslam'dan önce bu tüccar. İslam döneminde gene tüccar ama önceden çok fazla faizle iş yapmış ve muazzam bir birikim yapmış faizle. Ve onun tamamından vazgeçiyor bir kalemde. Ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Anlamış görülmek de istemiyorum. Çünkü o kadar büyük elimde mal olacak. İslam diyecek ki bunları bırak, öyle kolay bir şey değil. Ama Abbas amcanın bıraktığını görüyoruz. Sevgili amcasının bu duruşundan çok memnun olan Resulullah Aleyhisselam, güneşi bile gölgede bırakacak bir aydınlıkla tebessüm ediyor ve sevgili amcasına özel olarak dua ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, bazı şeyleri konuşmak zor değil. Yazmak da, anlatmak ya da dinlemek zor değil. Ama sıra yaşamaya gelince öyle kolay olmuyor. Ben şu kadar emek verdim, şu kadar gayret gösterdim, nasıl bu malı vereyim deriz yani, değil mi efendim? Deriz. Ama gerçekten de en küçük bir itiraz kelimesini bile kullanmak istemiyorum. Tereddüt diyeyim mesela, o da iyi değil ama en küçük bir tereddüt etmeden vahiy dinliyor, ardından Resulullah'ı dinliyor ve anında itaat ediyor. Yani diyebiliriz ki yorum yok, itaat var. İşte o kadar deyip geçmekte fayda geliyoruz. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın böyle anlattıklarını, örnekliğini dikkatle takip eden Abbas amca, bir yandan onun amcası olmanın verdiği onuru yaşarken, bir yandan da yani çok fazla onunla beraber olamayışın hüznünü yaşıyordu. Ne demek diyeceksiniz? Biliyorsunuz, daha önce geçti, okuduk, anlattık yani sizlerle. Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'ı tebliğ etmeye başladığı ilk günlerden itibaren, kısa bir süre içinde, çok erkenden yani, Abbas amcanın hanımı, yani Lubabe yenge, Ummul Fadıl Lubabe yenge, İslam'la müşerref olmuş, İslam'a girdiğini açıkça ortaya koymuştu. Abbas amca ise ortaya koymadı. O yüzden yine hatırlayacağınız gibi Abbas amcanın İslam'a girme rivayetlerini paylaştım sizinle. Birkaç rivayet var. Bayağı bir rivayette var. Yani şu zamanda girdi, bu zamanda diye, ama genel yargı şuydu. Erken dönemde İslam'a girmekle beraber Müslüman olduğunu açıklamadı, gizledi. Ticaretle uğraşıyordu Abbas amca ve daha ziyade de veresiye alışverişi çoktu. Ve malın da büyük bir kısmı müşriklerin elinde veresiye idi Abbas amcanın. Dolayısıyla İslam'a girdiğini açıkladığı an çökecek derecede bir veresiye alışverişi vardı. O yüzden İslam'a girdiğini gizledi. Hicretten sonra mesela Abbas amcanın en çok Mekke'de öne çıkan en meşhur açık hareketi Akabe beyatları esnasında Resulullah'ın yanında olmasıydı. Bunları gördük. Ama şimdi bir şey anlaşılsın diye bir tekrar yapıyorum kısa bir şekilde. Anlaşılsın diye, yani durumunu görelim diye. Medine'ye hicretten sonra Abbas amca Medine'ye gelmek istediğini Resulullah haber gönderdi. Aleyhisselam kabul etmedi, gelme dedi. Sen orada kal, sen bize lazımsın. Sen bizim Mekke'de gözümüz kulağımız olacaksın dedi. Şimdi üniversitelerde bu alanda doktora tezleri yapılıyor. İstihbarat faaliyetleri diye, Peygamber Aleyhisselam'ın istihbarat faaliyetleri diye nice kitaplar var piyasada. İşte bunlardan biri de Abbas amcaydı. Resulullah'ın verdiği vazife gereği Mekke'de kaldı. Hem de bu o kadar ciddi bir vazife idi ki, az önce de ifade ettiğim gibi yani Bedir Savaşı'ndan müşrik saflarına zorla getirildi. Esir edildi Abbas amca. Esir muamelesi gördü. Hem kendisi, hem iki yeğeni, hem de bir dostu için 4 kişilik fidye, kurtulma parası ödedi. Aleyhisselam bu kadar önem verdi buna. Ama amcaya çok güzel davranıyordu. Arkasından Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, bunların hepsinde Peygamber Aleyhisselam'a istihbarat bilgileri verdi Abbas amca. Ne zamana kadar? Mekke fethine kadar. Artık Mekke fethi arefesi, yani İslam ordusu Medine'den Mekke'ye yürürken, yolun yarısında olmadan Abbas amca ailece gelip orduya yetişti. Bunu görmüştük. Ve Resulullah buyurmuştu ki, ben nasıl ki Allah'ın son Resulü isem, sen de son muhacir oldun ey amcam dedi. Ve çoluğu çocuğu Medine'ye devam etsinler dedi. Kendisi orduya katıldı. Muhacir olarak çıktığı Mekke'ye Mekke fethi ordusuna katılmış oldu Abbas'ın. İşte ondan sonra Medine'ye gitti. Hep peygamberle beraber. Zaten Mekke fethine sonra çok fazla uzun bir şey yoktur aleyhisselam. Yani bir hacı olacak. Sonra vefata sıra gelecek. Yani Abbas amca Hazreti Peygamberle çok fazla beraber olamadı. Ama ne zaman beraber oldularsa Peygamberimiz aleyhisselamın Abbas amcaya çok böyle hassasiyetle davrandığı, yani yeğenin amcasına nasıl davranması gerektiği noktasında bize en güzel örnekleri amca yeğen ortaya koydular. Bizim vazifemiz bunları sadece konuşmak, dinlemek değil, amcalarımızı saymaktır diyelim. Büyüklerimizi sayacağız. Bu Resulullah'ın bize talimatıdır. Cenab-ı Hakk'ın da emridir diyelim. Ve inşallah bundan sonraki bölümlerde haftaya ve sonraki haftalara paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.